Castle Media.
Barkın Kızıl ve Malisel Işık'la Vasıtalar başlıyor.
Castle Media'da Vasıtaların 103. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Barkın Kızıl, Malisel Işık'la beraber sevgili İzgecan Günal'ı konuk ediyoruz. Bir kez daha diyelim aslında. Hoş geldiniz ikiniz de.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Güzel, keyifli bir sohbet olmasını umuyoruz. Neler konuşacağız hemen onlardan da bahsedelim. Pası sonrasında sevgili Mali ve İzge'ye de atacağım. Bu bölümde Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW ile Superbike'de yaptığı sezon başlangıcını tabii ki geniş bir şekilde konuşacağız. Bunun yanı sıra Mali Selişik'in tabii ki bir Barcelona seyahati oldu. Sevgili Mali kendi cümleleriyle, kendi ağzından yine o seyahatle ilgili de umuyorum ki bizleri aydınlatacak. Bunun dışında tabii ki MotoGP'nin sesini yakalamışken de MotoGP gündemini konuşacağız. Özellikle Marc Marquez maddemiz var ve yine Liberty Media ile ilgili bir gelişme var. Acaba Formula 1'e kardeş mi olacak MotoGP? Bütün bunları programda, bölümde bulabilirsiniz diyelim. Nasılsınız? Öncelikle onu sorarak başlayayım. Sevgili konuğumuz İzge'ye soracağım ilk olarak.
Ben çok iyiyim. Bir kere daha Vasıtalara konuk olduğum için de çok mutluyum her zaman olduğu gibi. Kaçıncıya konuk olduğumu bilmiyorum artık yani. O kadar çok oldu, iyi de oldu ki her zaman zaten sizle hem sohbet etmek hem vakit geçirmek hem yayın anlamında bir şeyler yapmak beni de çok mutlu ediyor. Buraya son konuk olduğumdan beri bende bir yenilik var. Bilmeyenler için söyleyeyim, reklamı yaparak başlayayım. Paddock'tan MotoGP adında yeni bir podcast'e başladım. Artık benim de kendime ait bir podcast'im var. Sevgili Altay Gök ile birlikte her MotoGP Grand Prix'si sonrasında yayında oluyoruz ve MotoGP'de o hafta sonu olan biteni değerlendiriyoruz diyeyim. Reklamı da çıkararak başlayayım ama bu hafta sonu zaten hem MotoGP olması hem Barcelona'da Superbike Dünya Şampiyonası ve orada toprağın yaptıklarıyla birlikte açıkçası çok keyifli bir yarış hafta sonunu geride bıraktık. Bence daha sezonun başı olmasına rağmen hem Superbike'da hem MotoGP'de daha ikinci yarışlar olmasına rağmen şimdiden bir zirve gördük diyebilirim. O yüzden de çok mutlu ve çok heyecanlı devam ediyorum hayatıma.
Evet, o podcast'i de kaçırmayın. Kardeş podcast'imiz diyebiliriz, onu önerelim. Mali, sana da şimdi sözü vereceğim ama Barcelona seyahatini istersen biraz öne alalım. Nasıl olur, bir tecrübe yaşadın? Biraz bence oradan girelim. Çünkü merak ettiğimiz bir konu. İzge'yle de biraz konuştuk. Anlatacaklarını merak ediyoruz.
Yani yerinden motor sporları sunmak zaten çok keyifli. Sahada olmak çok keyifli. Yine Türkiye Grand Prix sırasında sizlerle birlikte zaten 2020'de, 2021'de biraz orayı tecrübe etmiştik. Ama bir taraftan da sonuçta Covid kısıtlamaları nedeniyle tam anlamıyla onu yaşayabildiğimiz bir hareket çok yoktu belki orada. Bazı kısımları da eksikti. Onun dışında ben 2013'te, bundan 11 sene önce pist anonsörlüğü yapmıştım. Superbike şampiyonası Türkiye'ye geldiğinde, İstanbul Park'a geldiğinde. O yüzden orada böyle seanslar arasında gidip bilgi toplayabilmek, o ortamı koklayabilmek falan güzel oluyor. Onun dışında anlatım içerisinde tabii ki yine çoğunlukla ekranlar üzerinden anlatıyoruz ama bazı virajları görebiliyorsunuz. Benim anlatım kabinimin olduğu yer, tabii yine bilmeyenler için söyleyelim, ana tribünün üstünde oluyor. Çünkü pistin tamamını görebilmek, piste sırtınızı dönmemek için padoğun üstünde olmuyor. Aynı zamanda pitleri de görebilmek için pit stop yapılan serilerde. Bizim anlatım kabinimiz, Red Bull TV'nin anlatım kabini, start finish düzlüğünün başlangıcında daha yakındı. Hatta tam hizamızda damalı bayrak sallanıyordu. O kule vardı. Damalı bayrak kulesi. Dolayısıyla ilk iki virajı çok fazla görebileceğimiz bir nokta yoktu. O belki tribünlerin biraz daha ilerisinde olan kısımda olabilir. Tribünlerin sonuna doğru belki hani denk gelebilecek bir noktadadır. Onun dışında 9. virajın çıkışından itibaren biraz 10. viraj frenaj noktası, biraz aralara tribün giriyor orada. Sonrasında 11-12 oradan çıkış ve tabii ki yine son virajla birlikte start finish'e doğru kesintisiz olmamakla beraber o kısmı görebiliyorduk. Onun dışında sağlık merkezini yine yukarıdan görebiliyorduk ki Süpersport yarışında, ikinci yarışta, pazar günkü yarışta ambulansın oradan çıktığını ekrana gelmeden oradan takip ettim. Polonyalı bir sürücünün bir kazası vardı. Onun üzerine kırmızı bayrak çıkmıştı. Böyle ekstra doneler gelebiliyor tabii ki ama onun dışında dediğim gibi yine bir anlatım kabini içerisindeki standart sayılabilecek setup'ımız var. Tabii sağa sola yine notlar iliştirmek gerekiyor. Acaba böyle bir bant kullansak mı dedik. Normalde ben biliyorsunuz içeride kabinin içerisindeki köpük yerlere iğneyle bir notlar tutturmayı çok seviyorum, böyle bir Apple Vision Pro tarzında. Burada biraz daha masayı kullandım çünkü şey uzakta, cam uzakta. Camın üstünü kapat yapmak mümkün tabii ki ama orada böyle bir dengeyi de tutturmak gerekiyor. Notlarımız güzeldi. Yine ben önden biraz hazırlık yapmıştım. Aynı zamanda yine Superbike'ın bu konuyla alakalı hafta sonu daha doğrusu çıkardığı istatistikler, hap bilgiler falan da çok güzel, çok takdir ediyorum zaten. Yerinde anlatım yaparken de faydası oldu onların. Yarışlar zaten müthişti. Bana sadece anlatması kaldı. Toprak müthiş işler yaptığı için. Yani heyecanlanıp güzel anlatması çok kolay bir yayın çıkardı ortaya diye düşünüyorum. Bize pası güzel attığı için biz de yakalayabildik. Teknik anlamda da gayet güzeldi. İzlenme anlamında da ilgi olarak da çok güzeldi bu arada. Red Bull TV'den ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından çok güzel ilgi gösterdi insanlarda. Bütün dünya konuştu onun dışında. O müthişti bence. Yani biz zaten padokta ilk günden itibaren ki cumartesi günü sabahtan itibaren biz gittik. Cuma akşamı Barcelona'ya indim ben. Sabahtan itibaren yani çok farklı dillerde konuşan insanları duyuyorsunuz. Hangi dil olduğunu her zaman da çözemiyorsunuz da. Ama arada mutlaka bir toprak lafı geçiyor. Çok ilginçti bence o. Alvaro Bautista kendi evinde şampiyon olarak geldiği bir sezonda, bir numarayı taşıyan bir sezonda, bir numarayı taşıdığı bir sezonda aşağı yukarı toprak kadar padokta ve işte pit yürüyüşünde insan toplayabiliyordu, fan toplayabiliyordu. En büyük kalabalık genellikle toprağın tırının orada, garajının çıkışında oluyordu. Sürekli herkes fotoğraf çektirmek istiyor, imza almak istiyor. Toprakta göz göze geldiğinde mümkün olduğunca kırmamaya çalışıyor. Sohbet muhabbet de ediyor, çok da seviyor. O yüzden çok iyiydi o anlamda. Can'la Bahattin onların da hafta sonuna başlarken keyifleri yerindeydi. Hafta sonunun sonuna doğru biraz böyle özellikle de ikinci yarışta yine Can'ın koluyla alakalı problemler olduğu ekrana geldi. Biraz Kenan onun kolunu esnetmeye, rahatlatmaya çalışıyordu. Umarız herhangi bir problem olmayacaktır ya da çözülebilir. Onun dışında sonuçlar da fena değildi.
Araya gireyim, hemen Can ameliyat oldu. Yani evet, hemen şeyden sonra gitti. Hatta uçağı değiştirmişler. İtalya'ya gidip bir arm pump
ameliyatı
oldu.
Ameliyat olması hemen gerekiyor diye konuşuyorlardı. Hı-hı. Ben de çok insider'ım, emin değilim. Bir de sağlık konularına tabii o bilgiyi kendileri duyurmadan söylemek doğru değil diyecektim. Tamam, zaten
yok, sosyal medyada paylaşmışlar. Tamam. Ben de
o arayı kaçırdım ben o sonraki yoğunlukta. Umarız bu ameliyat, bu operasyon nihai bir çözüm olur Can için. Çünkü hızını görebiliyoruz zaten. Tek turda çok iyi bir performans sergiledi. İkinci oldu. Fakat yarış içerisinde hani artık lastik koruma konusunda da bir problemi, eskiye kıyasla daha az var belki ama fitlik anlamında gaz kolu olması özellikle yine sağ kolunun biraz onun işini bozuyor. Onun dışında da Bahattin yine tek tur performansını biraz daha düzeltmesi gerekiyor tabii ki. Ama gerilerden yine müthiş tırmandı. O konuda bildiğimiz Bahattin. Ama asıl mevzu tabii ki topraktı. Yani sadece Valentino Rossi'nin yapabileceği bir hata bir de kendisi yapmış oldu. Daha önce sadece Valentino Rossi'nin denediği bir hata belki de bir de kendisi yapmış oldu. Üstelik bunu düşünerek ben niye yapmayayım, Valentino Rossi orada biraz yalnız kalmasın diye ben atak yaptım dedi. Müthişti ve sadece Superpol yarışındaki galibiyeti değil, bir önceki gün cumartesi günkü stratejik zaferi de çok iyiydi. Çünkü orada belki tur başına 0.7 saniyeden daha fazla vakit kapatabilecek bir hızı vardı. Fakat bunu yapsaydı son turda geçecek kadar lastiği kalmayacaktı belki. Bulega'ya 4.5 saniyelik bir fark kapatıp yetişti. Veya daha yavaş bir şekilde o farkı kapatıyor olsaydı, 0.4-0.5 kapatıyor olsa her tur, belki son turda yetişemeyecekti. Müthiş bir strateji, müthiş bir uygulamaydı. BMW zaten bayılıyor toprağa. Gerçekten uzun yıllar sonra şampiyon olabilecek bir sürücü gördüğü için takım da çok mutlu. Yani herkesin ağzı kulaklarında, herkes çok mutlu. İşte Mark Bongers'tan işte bütün çalışanlara kadar, oradaki hospitality içerisindeki konuk alanı, konuk binası içerisindekilere kadar herkes çok mutlu, çok keyifliydi zaten. Michael van der Mark da çok mutluydu. O da güzel işler yaptı. Super Bowl'da ilk denemeler, ilk haklar sonrasında topraklar arasında bir saniyelik bir fark vardı. Sonra şöyle bir kendi aralarında bilgi paylaşımı yaptılar. Piste beraber çıktılar. Daha yukarıda bir derece elde etti. Yine pazar günü de 3-4 bitirdiler zaten. Michael van der Mark'ı da o konuda toprak birlikte ilerleme konusunda biraz böyle arada bir elinden tuttuğu oluyor. Ya da birlikte en azından çalışıyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Konuk binası içerisinde, yine hospitality içerisinde toprak her geldiğinde ufak bir imza seansı da oldu tabii. O kartlardan imzalıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, işte sponsorlar, onların şeyleri, konukları BMW'nin falan. Ve toprağa imzaya gittiğiniz zaman hep şeyde hemen yanındaki Michael van der Mark'ı da gösteriyor. Hani bir de ondan alın, ondan almayı unutmayın diye takım arkadaşlarını da bu anlamda geride bırakmıyor. Ve yani bütün takım zaten toprağın arkasında birleşmiş durumda ki daha ikinci yarış hafta sonları. Dediğim gibi herkes çok mutlu, herkes toprağın ağzının içine bakıyor. Onun dudağından çıkacak, iki dudağın arasından çıkacak cümlelere bakıyor ve doğru yöne doğru gittiklerini de biliyorlar. Toprak bir şey yapalım diyorsa bunu yapmamız gerekiyor diyorlar. O anlamda da bence BMW ile Toprak arasında çok güzel bir ilişki var ve daha da iyiye gidecekler. Yani ikinci yarış haftasından böyle bir yarış hafta sonu geçirmiş olmaları, iki galibiyet, iki sansasyonel galibiyet, bir tane de çok akıllıca elde edilmiş bir podyum. Çok fazla arkalarından gidip zorlayıp lastiğini de bitirmedi. Üçüncü yarışta da daha iyi bir strateji yapan Ducati ile bir yere kadar mücadele edebildi. Orada puanları almaya odaklanması da çok iyiydi. Ki zaten bu sezon bence biraz ne kadar istikrarlı puan alabileceğine bakacak Toprak'ın şampiyonluk iddiası. Ki ben ciddi anlamda iddialı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin çok fazla puan bırakabileceği bir sezon gibi görünüyor. Herkesin eksiklerinin olduğu bir sezon gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıllardaki o kusursuz ve işte ilk üçün hiç değişmediği, kendi aralarında yer değiştirdiği şampiyondan biraz uzak kalacağız. O yüzden çok güzeldi dediğim gibi Toprak'ı yerinde izleyebiliyor olmak, anlatabiliyor olmak, Can'ı Bahattin'i yerinde izleyip anlatabiliyor olmak, yarışlar arasında onlardan görüşler alabilmek, sohbet edebilmek ve dediğim gibi yani ne olursa olsun motosiklet seslerini dinleyerek anlatım kabininde olmak bayağı güzeldi. Sizin soracağınız bir şeyler vardır mutlaka aklınıza takılan, onları da cevaplayayım.
Ya soru olarak düşünmedim tabii de şimdi bir kere tabii şu var. Bizim tabii spikerler olarak yapmaya çalıştığımız şey ekranda ya da işte pistte olan bitenin aslında hakkını vermek. İşte Deniz Öncü kazandığında da aynısı oldu. İşte Ayhan Can'ın başarılarında, Salih Yolç'un başarılarında da aynısı oldu. Toprak'ın başarılarında da yıllardır aynısı oluyor. Fakat tabii yani bunu da en doğru anda doğru şekilde yapabilmek de bence önemli. Sevgili Mali de yani burada %100 diye söylemiyorum ama bence hakikaten unutulmayacak bir anlatım da yaptı. Yani çok sevmiyorsun teşekkür biliyorum ederim. Paşam ama marifette iltifata tabidir. Önce bunu söyleyeyim çünkü hakikaten ben şunu yapıyorum. Red Bull TV'den her gün şimdiye kadar yarışın olduğu günden beri yani bugün kayda girdiğimizde 4. gün her gün Super Bowl yarışını bir açtım baştan sona izledim ben. Yani Red Bull TV'de olmasının böyle bir güzelliği de var. İstediğiniz anda tıklayıp izleyebiliyorsunuz da yarışların tekrarlarını. Super Bowl yarışı finişi bizim için muazzamdı zaten ama bence baştan sona Superbike Dünya Şampiyonası'nda son yılların en iyi yarışlarından bir tanesi oldu.
Bence
o açıdan da öyle bir yarışın da bir de böyle bir şekilde bitmiş olması. Öyle tam pastanın üzerindeki çilek. Onu sen çok iyi söyledin zaten. Yani Toprak'ın Rossi'yi düşünüp Rossi bunu yaptıysa ben niye yapmayayım diyerek bu hatayı yapmış olması inanılmaz. Çünkü orası gerçekten yani Barcelona'nın son virajını hemen hemen herkes biliyordur. Çünkü Formula 1'de de olan bir pist. Ki ya kötü bir otomobil yarışı pistidir, çok iyi bir motosiklet yarışı pistidir Barcelona, bunu ben hep söylüyorum. Bir kez daha kanıtladı bence bunu. Son viraj zaten hani açıp haritaya bile baksanız yarış izlemenize gerek yok. Atak yapabileceğiniz bir viraj değil orası.
Çünkü üst üste... Ne kadar viraj onu tartışabileceğimiz bir yer hatta yani.
Evet
virajımız
abi.
Tam viraj da değil.
3 tane üst üste, hatta birincisi 2 apexli, böyle 4 tane çok hızlı sağa doğru apex var baktığın zaman şeyde. Barcelona'nın son sektöründe. Arka arkaya sağ virajlar sürekli. Orada ne hata yapabilirsin ki normalde? 2009'da Rossi bunu yaptı. 2009'da Rossi bunu bir de birebir aynı motosiklete yaptı. Tabii ki yani Lorenzo yapıyor da ayrı konu ama farklı bir motosiklette yapmadı bir yandan. Toprak geldi dedi ki ben bunu yaparım burada. Denerim en azından. Çünkü denemesi bile çok zor. Yani motosikletin kontrolünü kaybetmek, yol tutuşu kaybetmek falan çok mümkün orada. O hızda giderken öyle bir açıda yattığınız zaman. Vallahi yaptı, kazandı. Arkadan gelen Iannone'nin de geçmesine izin vermedi. Hani doğru şekilde hızlanabildi bir yandan. Bence o da önemli. Hani biz Bautista'yı geçmesini konuşuyoruz ama işte MotoGP'de Red Bull Ring'de Miguel Oliveira'nın kazandığı yarışı belki hatırlarsınız. Öyle iki kişinin önündeki mücadelesinde arkadaki üçüncü çok rahat fırlayıp o kadar hızlı virajlarda özellikle şey yapabiliyor. Finish çizgisini önde geçebiliyor. Toprak bir şekilde onun dengesini çok iyi buldu. Yani Iannone'ye yakalanmadı ama Bautista'yı yavaşlattı. Blok pasla geçti. Galibiyeti aldı. Sen zaten anlatırken 2009 Rossi yapıyor dedin ki bir önceki gün yine aklımdan bir geçmişti, yayında söylemiştin. Dünyada bunun böyle Rossi diye bağırılarak anlatılması çok fazla olay
James
oldu.
James Tozant Eurosport'ta Rossi diye bağırdı. Evet. Onlar da çok iyi anlatmışlar.
Ki James Tozant da iki kere Superbike Dünya Şampiyonu. Yani anlatan adam da yorumcu da orada herhangi birisi değil. Greg Haynes'le de ben minik konuştum. Tebrik ettim onu da. O yüzden her açıdan çok güzeldi dediğin gibi. MotoGP ile üstelik aynı hafta sonu olmasına rağmen dünyada motor sporlarının gündeminde, ki Formula 1 ile de aynı hafta sonu bu arada. Motor sporlarının gündeminde hani tabii ki Verstappen vardı her şeyden çok ama Verstappen'den sonra Toprak Razgatlıoğlu vardı. Bütün motor sporlarının gündeminde. Bence bu da bizim için çok gurur duymamız gereken bir şey.
Evet. Yani şey çok ilginçti. Onu söyleyebilirim mesela. Cumartesi günkü yarıştan sonra medya merkezine gittim. İşte orada bizim ekiple toplanacağız. Sonrasında artık pistten hareket edecektik. GP1'dan birisi geldi. Ricardo Guglielmetti. Sonrasında tanıştık zaten. İsmini de aldım, konuştuk ettik. Şey dedi, sen Red Bull TV'de, yani Red Bull TV'de demedi de Türk yayıncı, spiker sen misin dedi. Onu nereden bir şekilde şey yaptı bilmiyorum. Çünkü medya merkezine o kadar sık gitmiyordum, denk gelmiyordu. Bir şekilde bir yerden önüne düşmüş olabilir, görmüş olabilir. Görüntülü bir durum paylaşılmamıştı ama cumartesi günü bilmiyorum. Bir şekilde şey yaptı yani. Dışarıda bekliyordu o işte, bir mola veriyordu herhalde. Sonra konuştuk ettik falan böyle işte. Şey dedim. Ya dedim şimdi sen de sonuçta İtalyansın, biraz böyle şirk koşuyor gibi olacağız ama dedim belki. Bana dedim çok fazla şeyde, çok farklı noktada, çok şey, bazı yerlerde böyle Rossi'yi çok andırıyor yaptığı hareketler dedim. Şeyde zaten hemfikirdik bu arada, şu anda iki teker üzerinde dünyada en heyecan verici sürücü Toprak. Yani Marquez olabilir tekrar o seviyeye. Kendi seviyesine daha doğrusu gelebilir, onu izlemesi şu anda keyifli. Acosta henüz o seviyede değil, olacak belki. Şu anda gerçekten izlenebilirlik açısından da, yaptığı şeyler açısından da hakikaten Toprak benzersiz bir numara. Orada bir hemfikiriz GP1'la da, İtalyan basınıyla da. Konuştuk işte, böyle lafladık, aynı kumaştan benzer şeyler düşündüğümüz karşılıklı böyle fikirleri bir çarpıştırmış olduk. Gerçekten Rossi'ye benzettiğimiz yerler çok fazla var işte. Hem çok yetenekli, hem çok eğleniyor, hem gerçekten bütün hayatı motosiklet ve motosiklet yarışları, bu anlamda da çok benziyorlar. Çok tadında bir şovmenlikleri var. O entertainer'lık, o eğlendiricilik var belki falan diye. Ertesi gün tabii işte bu muhabbetin üstüne gittim, dedim ki dün ne konuşmuştuk hatırlıyor musun, ne demiştin, Rossi'ye benzetiyorum diye söylemiştim. Aa, sana Rossi diye konuştuk ettik. O da böyle şey dedi, yani ben böyle bir şey hakikaten bir tek ondan görmüştük, Rossi'den görmüştük. Ve yani Toprak'ın yaptığı şeyin de hakikaten daha acayip olduğuna dair bir şeyler söyledi. İşte motosiklet farkından dolayı, Superpole yarışının daha farklı noktasından dolayı, bu atak yaptığı sürücünün şampiyon olmasıyla ve işte tırnak içinde söylüyorum Toprak'tan daha tecrübeli olmasıyla alakalı falan. Onun dışında tabii herkes Toprak'a konuşuyordu, dediğim gibi iki günde de, cumartesi de pazar da herkes Toprak'a konuşuyordu. Ve yani onun performansı, ortaya koydukları, insanları heyecanlandırıyor olması, ne yapacak dedirtiyor olması, şeyde de, basın merkezinde de, medya center'da da bir numaralı gündem maddesiydi hep. Onun dışında yarış sonrasındaki röportajda, Superpole yarış sonrasındaki röportajda Bautista Toprak'ın deneyeceğini biliyordum. Çünkü Toprak öyle birisi, kesin deneyecek, denememe ihtimali yok. Ama ben de bir yerde boşluk bırakmak zorundaydım. Çünkü körbe kadar çıkmış olsam çimden geçecekti beni. Bu sefer düşecektik belki. Ya yani yapabileceğim bir şey de yoktu diyor. Yani rakiplerini bu şekilde düşündürebiliyor olması da bence çok düşündürücü. Toprak'ın hani böyle bir kaçınılmazlık hissiyatı yaratıyor olması, ya bir şekilde geçecek, yapacak bir şey yok dedirtebiliyor olması Bautista'ya da bence gayet güzeldi. Ya onun dışında da dediğim gibi yani hafta sonu boyunca bütün gördüğüm insanlar ya Toprak'ı düşünüyorlardı ya Toprak'ı konuşuyorlardı ve bunu gerçekten abartarak söylemiyorum.
Ya şey çok acayip, 2009 Rossi yapmasa şey yapacak... 2008 Laguna Seca yapacakmış yani belli ki Bautista'nın aklında. Pistin dışından gelip.
Evet, olabilirdi. Evet.
Bir de genel pencerede de yani ortaya koyduğu etki devasa oldu Toprak'ın BMW'ye gelmesiyle beraber. Önceki senelerde hatırlayın. BMW'nin en büyük sorunu neydi? İstikrardı aslında. Yani hızlı olduğu hafta sonları oluyordu ama sezonda 2-3 oluyordu. Geri kalan hafta sonlarında hiç BMW'den bahsetmiyorduk. Adını bile anmıyorduk genel olarak. Ama şu anda 2 yarış hafta sonu geride kaldı ve ikisinde de BMW konuşuyoruz. Birinde zaten podyum buldu Toprak Razgatlıoğlu. Onu da İzgecan anlattı. O da ilk yarış hafta sonunda mikrofondaydı. Aslında şu ana kadar bu sezonda yarış anlatan iki isim sizsiniz. Sizlerle doğrudan bunu konuşmuş oluyoruz. Ve tabii yani Katalunya'da da ilk kez BMW bir galibiyet getirdi. 11 sene sonra, yani son olarak Chase Davis kazanmış. Nürburgring'de ikinci yarış.
Ya teknik olarak bir şey var orada ama Portekiz'de bir Van der
Marken 2021'de Superpole yarışı kazandılar ama yani ana yarış olarak bakıldığında bence 11 yıldır kazanamıyorlar, mantıksız değil. Ben bu istatistiği destekliyorum, daha güzel duruyor.
Ben de destekliyorum bu arada, bence de yani hani ana yarış kazanmış olması ve bu şekilde kazanabiliyor olması tabii bambaşka.
Zaten bir de şeyi bile biraz... söyleyebiliriz herhalde. Bilmiyorum katılır mısınız bana ama Troy Corser'lı, Ruben Schaus'lu zamandan beri ilk defa iddialı BMW yarış kazanmanın dışında.
Tabii bence de, ben de onu söyleyecektim.
O daha zaten da geriye gidiyor mesela yani.
Tabii yani şey, Van der Mark da hızlı. Ya toprağın arkasında evet ama Van der Mark hep böyle podyumun civarında farkındaysanız. Oralarda bulunamıyordu BMW.
Ben de ondan Mark'ın bahsedecektim aslında biraz.
Tam Mark'ın hani... dediği gibi yani yılda birkaç hafta sonu belki oralarda olabiliyorlardı. Şimdi Van der Mark da sürekli orada.
Ya bir de Yamaha ile yer değiştirmiş gibi gözüküyorlar. O güç dengesini aslında toprağı bir yerden çekip diğer tarafa koyunca bu şekilde saptırabiliyor olması da bence güzel bir görüntü. Yani belki tam olarak durum böyle olmayabilir. Yamaha'nın belki daha fazla performansı vardır ki Avustralya'da Katalonya'ya göre daha iyi gözüküyorlardı. Burada iyice dağılmış gözüktüler. Yani hiç ortada yoktu Yamaha. Biraz ama işte o BMW'nin motosikletle... geçen sayık kayıp yarışlarına benziyor.
Ya bir de şey sonuçta 6 kez dünya şampiyonu Jonathan Ray'den bahsediyoruz. Bütün rekorlar onda belki. Ama yani Jonathan Ray'in bu motosikletle yapabildiklerinin belli bir limiti var bu sene için en azından. Sene sonuna doğru toparlarlar muhtemelen. Yarış galibiyeti elde edecek noktaya gelebilirler ama şu anda bulundukları nokta bu. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu motosiklet çok geriye gitmiş olamaz. Diğer rakipleri ne kadar ileriye gitmiş tartışırız tabii ama geçtiğimiz yıl bu motosikletle şampiyonluğu sonuna kadar zorladı toprak. O da çok acayip bir şey bence.
Bir de şey zaten Phillip Island Yamaha'nın açık ara en iyi pisti.
Evet.
Yani Toprak Yamaha'da yarışırken şöyle bir durum vardı. Toprak çok sevmiyordu Phillip Island'ı ama motosiklet çok seviyordu Phillip Island'ı. Locatelli biraz daha böyle Yamaha'nın iyi olduğu yerlerde, Yamaha'nın iyi olmadığı yerlerde çok iyi değil bir sürücü. Yani Locatelli'yi şu anda bire koydum, Ray'in önüne koydum Yamaha tarafında. Ben o yüzden şaşırmadım yani Locatelli'nin Phillip Island'da iki tane podyum alıp sonra Barcelona'da onun da kaybolmasına hakikaten çok şaşırmadım ya. Ya Toprak çünkü şeyi sağladı. Toprağın ne kadar aslında aradaki farkı yeteneğiyle kapattığını bence daha net görmüş olduk. Bunu zaten biliyorduk. Ya Ducati ile aradaki farkı, Yamaha'nın arasındaki farkı Toprağın kapattığını biliyorduk. Şimdi Toprak BMW'ye geçince Toprağın da altında ona daha uygun ve gelişmekte olan, ileriye gitmekte olan, geleceğe daha parlak bir motosiklet olunca Yamaha'nın ne kadar geride kaldığını bence görmüş olduk Toprağı da kaybedince. O açıdan değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Ya bir de BMW'nin bulduğu da çok önemli. Yamaha'nın kaybettiği kadar. İmaj olarak da çok iyi gözüküyorlar. Siz biraz Van der Mark'tan bahsettiniz. Onlar eski takım arkadaşları biliyorsunuz Yamaha'dan.
Abi diyorlar Toprağın... birbirlerini biliyorsun ikisi de. Van der Mark Toprağı abi diyor.
Evet evet onu diyecektim zaten. Yani en böyle arasında pozitif bir elektrik olan bana göre en azından dışarıdan bakan bir göze göre en iyi anlaştığı takım arkadaşı gibi gözüküyordu Van der Mark. Yani ikisi de benzer anlayışa sahipler bence bu eğlence anlamında, entertainment anlamında ki Yamaha'daki o takım fotoğraflarına vesaire bakın mesela iki sürücünün. Düz duran yok yani aralarında öyle söyleyeyim. O da güzel bir birliktelik, o da çok pozitif. Bir de bence bilmiyorum katılacak mısınız ama BMW M Sport ve Red Bull renkleri, Motorsport ve Red Bull renkleri çok güzel gözüküyor.
Evet.
Beraber çok böyle şaşalı, heybetli gözüküyor. Toprak çok ciddi bir tehdit gibi duruyor yani diğerlerine göre. Bence grid'in en güzel gözüken sürücü motosiklet kombinasyonuna da yine biz sahibiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
Ya orada Yann Noren'in sarı Ducati'siyle evet. Foto finişe girerler ama tabii ki evet. Toprak alır çünkü yani bizim gönlümüzde yeri ayrı. Ama Yann Noren'inki de bayağı iyi onda.
Ben de plase olarak da onu düşünüyordum açıkçası. Hani ikisi başı oynar diye ama Toprak'ın torpili var bizim için.
Tabii
ki. O yüzden onu öne koyuyorum. Ya bir de şampiyonanın şu an görüntüsüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Nicola Bulega biliyorsunuz geçtiğimiz yılın süpersport şampiyonu. Gelip direkt etki yarattı. İlk yarışını kazanan ilk süpersport şampiyonu oldu Superbike'daki. Ve kötü de gitmedi ondan sonra. Yani tesadüfi olduğu gibi bir doneye sahip değiliz. Onun aksine yine podyumlar çıkartmaya devam ediyor. Şu anda tabloda zirvede zaten. Onun dışında Yannone hızlı bir giriş yaptı. Ki uzun süre tabii biliyorsunuz motosikletten uzak kalmıştı kendisi ama çok hızlı gözüküyor. Bence bu kadar hızlı bir şekilde etki etmesi yine şampiyona için pozitif. Ve tabii ilginç isimler de var. Mesela Sam Lowes bölüm bölüm hızlı gözüküp ortalarda yani daha doğrusu ileride bulunup sonrasında ortalığı karıştırıp bir şekilde kaybolan bir isim olarak eklendi. Yani biraz bu genel tabelanın değişmiş olması herhalde pozitif etki edecektir. Çünkü biraz bir Verstappen dominasyonundaki Formula 1 tadına doğru bürünüyordu Superbike Dünya Şampiyonası. Şu an oradan 180 derece dönmüş ve çok daha farklı, çok daha sürprize açık. Sezon sonunda birçok ismin yukarılarda olabileceği, herkesin şampiyonluk adayının farklı olabileceği bir sezona girdik.
Öyle tabii. Yani zaten 6 yarışta daha doğrusu 3 farklı marka yarış kazandı baktığın zaman. İkişer ikişer paylaşıldı. Yani 2 Ducati İki Kawasaki, iki BMW galibiyeti var şu ana kadar. O bile bence çok önemli ki Yamaha'nın da Jonathan Rea ile bir noktada ben bir şekilde bir kazanacağını yine düşünüyorum. Bir yarış iki yarış da olsa yani şu kötü gidişata rağmen. Çünkü Jonathan Rea'nin de çok sevdiği pistlere geliyoruz ki Asen de bunlardan bir tanesi bir sonraki yarış. Yanone beni çok şaşırttı. Ben 4 yıl boyunca motosikletten uzak kalmış, hele ki böyle saçma sapan bir sebepten dolayı doping cezası alıp uzak kalmış birisinin bu kadar hızlı dönmesini bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ama tabii yani ne kadar yetenekli bir motosiklet sürücüsü olduğunu her daim biliyorduk Andrea Iannone'nin. Yaşlandıkça 4 yılda yarışmadıkça da o kaybolmamış. Çünkü MotoGP'deki ilk yılları özellikle hakikaten çok acayip yıllar. Biz Mali ile ara ara hala şey konuşuyoruz. İki Andrea arasından Ducati Dovizioso'yu değil Iannone'yi tutsaydı ne olurdu? Hani hala yıllar sonra bile hala bunu sorduran birisi. Superbike'a gelip de bence hızlı bir şekilde bu kadar önlerde olması iyi bir şey. Çok da heyecan kattı. Sam Lowe's'un durumu birazcık sanki şey gibi ya. Moto2'de de ilk iki yarışta biraz lastik problemi yaşadı herkes. Dunlop lastiklerden Pirelli lastiklere geçince. Sam Lowe's da bence Dunlop'la Pirelli arasındaki henüz daha o köprüyü kurabilmiş değil diye düşünüyorum. Çünkü Pirelli daha iyi performans veren ama tabii daha iyi yönetmeniz gereken, daha çabuk aşınabilen bir lastik yapısına sahip. Dunlop'a kıyasla Moto2'deki, Moto3'teki, geçen yıllardaki Dunlop'a kıyasla. Sam Lowe's'da hem altında Ducati var hem o lastik şeyini kurduğu zaman bence o da daha fazla önlerde olacaktır ki Alex'ten de bolca tüyü alıyordur zaten diye düşünüyorum yani. Çünkü kardeşi Alex, ikizi Alex uzun yıllardır zaten biliyorsunuz şeyde yarışıyor, Superbike'de yarışıyor.
O da çok iyi başladı bu arada. Yani sanki biraz daha serbest hissediyor gibi geldi bana. Biraz daha belki tabii Ray gibi bir takım arkadaşının olmamasının mutlaka etkisi vardır. Ama sanki ipler biraz daha onun elindeymiş gibi gözüken bir takımda kendi performansını yine yukarıya çekmeyi başardığını düşünüyorum ben ilk iki hafta sonu itibariyle. O da yine oralarda, Bautista oralarda aynı zamanda. Ki bu yarışta Bautista'yı geçişinde çok keyifli kıldı Mali zaten anlatımıyla. Ben de şöyle bir övmüş olayım, istemiyor ama ara ara öveceğiz konu oraya geldikçe. yani o da denklemin içinde. O yüzden ben süper bir sezon bekliyorum. Yani Superbike Dünya Şampiyonası şu anda en keyifli serilerden bir tanesi olmaya geri döndü bir anda. Bu da tabii çok mutluluk verici. Yani yeni takımıyla kazanan bir toprak da varken ortada acayip izlenesi kılıyor bu sezonu. Kaçırmamanızı önerelim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Superbike ile ilgili?
Ben de sezondan beklentilerimi söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü yani geçtiğimiz yıllarda hep çok yüksek puanlarla kazanılan bir şampiyonluk gördük. Bu yıl bence şampiyona o kadar yüksek puanlara gitmeyecek. 600 puanlara kadar çok çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Tabii Super Pole yarışı öncesindeki sisteme bir bakıp bir şey çıkartmak lazım ortalamadan ama yani yarış başına belki ortalama 14-15 puandan daha aşağıda bir matematik hesabıyla da şampiyon olabilir. İstikrar çok önemli olacak diye düşünüyorum. Toprağın sonuçları o yüzden beni çok umutlandırıyor. Çünkü Bautista'nın bir sırt sakatlığı vardı. Onu şimdilik aşmış gibi görünüyor ama belli olmaz. Dikkat etmesi gerekecek. Bazı yarışlarda belki problem yaşayacak. Bulega çok hızlı ama sonuçta tecrübesinin biraz daha eksiğini hissettiği, tecrübe eksikliğinin ön plana çıktığı yerler olacak. O aralarda belki işte Alex Lowe's'un Phillip Island'da olduğu gibi sezon boyunca iyi olmayacak ama bazı hafta sonlarında iyi yarışlar çıkartabilecek isimler olacak. Iannone, Petrucci, belki Locatelli yeri geldiğinde Egerter hatta onlar içerisinde olabilir. Axel Bastani belki Kawasaki ile alıştıktan sonra iyi bir şeyler yapabilir. Bir bakmak lazım onun da ne olacağına. Ben bazı yerlerde öne çıkabileceğini düşünüyorum. Sonuçta fabrika sürücüsü olan bir isim. O yüzden toprağın böyle her hafta sonu neredeyse her yarış ilk 5'te kaldığı, çoğunlukla podyuma çıktığı bir sezonda her hafta sonu galibiyet elde etmek zorunda kalmayacağı bir yıl olacak ilk defa uzun yıllar sonra. O yüzden çok daha rahat stratejisini belirleyebileceği ve puanlara odaklanabileceği, o yüzden de ciddi anlamda şampiyonluk adayı olacağı bir yıl bekliyorum ki zaten öyle oldu bile 2 hafta başladıktan sonra. Ya toprak şampiyonluk adayı belli zaten ama hala yine de bence en büyük rakibi Álvaro Bautista. Yani Nicola Bulega için çok sağlam bir sezon olabilir ama şampiyonluğun kırılma anlarında o tecrübe eksikliği onu çok zorlayacaktır. Ama tabii 2025 için ne yapar bilmiyorum. 2025 için belki en büyük adaylardan biri olacak. Benim şu ana kadar gördüğüm Toprak'la Bautista arasında bir şampiyonluk mücadelesi ama onlardan puan çalacak çok fazla isim olacak. Onların bırakacağı puanlar çok fazla olacaktır ve çok yani bir yarış dışı geçtiğimiz yıl olduğu gibi tamamen şampiyonluk şansını sıfıra indirmeyecek. Yani o arka lastik mesela toprağın şansını çok ciddi anlamda azaltmış. Çünkü o kadar hata çok gelmiyordu. Sonrasında tabii Bautista'nın çok fazla düştüğü bir dönemdi belki orası. Puan kaybettiği bir dönemdi ama ya puan kaybetmek o kadar dert değilken istikrarlı olmak çok daha avantajlı olacak bence ve bu sezonu dediğim gibi çok yüksek puanlarla görmeyeceğiz. Kazanan belki böyle çok ciddi puan toplamlarına ulaşmadan şampiyon olabilir. Bu da bence Toprak için avantaj.
Evet, ben de benzer bir şey söyleyecektim. Yani Malin'in söylediğine ek olarak ben de yani 14.5 şu anda Bulega'nın, lider olan Bulega'nın yarış başı aldığı puan. Ben de 15-16'lar seviyesinin çok üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Şuna bağlayacağım. Toprak'ın tabii ki Phillip Island ikinci yarışta puan alamadığı bir yarış var. Motoru patladığı için. Ki o yarışta ilk kez Toprak'ı Toprak gibi yarışırken gördüğümüz yarıştı. Yani ilk iki yarış Phillip Island'da biraz daha temkinliydi. Tam böyle Toprak çizgilerini kullanıyor gibi hissederken motoru patlamıştı. Muhtemel bir podyum yapacaktı orada. Zaten sabahında da Super Polo yarışında da podyum yapmıştı.
Toprak orada zaten olay olduğunda da.
Evet. Üçüncü bitirse zaten Bulega ile aynı puanda olacaktı Toprak şu anda.
Ve galibiyet ben de fazlası lider olacaktı hatta.
Aynen öyle. Ve ben de tıpkı Mali gibi yukarılardaki herkesin ara ara puanlar kaybedeceğini düşünüyorum ki zaten bu motosiklet yarışı. Yani mekanik bir arıza olmasa bile düşebiliyorsunuz. Arada kendi kendinize bile düşebiliyorsunuz. O yüzden bu civarlarda kalmanın Toprak için büyük avantajı olacağını düşünüyorum. Zaten sezon sonu geldiğinde o öldürücü darbeyi vurmak gerektiğinde de Toprak dünya üzerinde bunu yapabilecek en favori sürücü her seride, tüm serilerden.
Ya bir de işte 6 yarış oldu. 4'ü ana yarış, 2 Super Pole yarışı. Bunlarda BMW dayanıklılığını belki henüz ispat etmemiş olabilir senin bahsettiğin problemden dolayı ama hızı olduğunu ortaya koydu. Bu da aslında önemli bir soru işaretiydi biliyorsunuz. Yani Toprak da hatta bir selam gönderdi böyle düşünenlere. Hani BMW ile olmaz diyenlere bir mesajı vardı kazandıktan sonra. Belki takip etmişsinizdir. İddialı ve sert konuştu. Ama yani iddialı ve sert konuşacak bir platformu da var gördüğünüz üzere. BMW yarış kazanabiliyor. Toprak yarış kazanabiliyor ya da BMW'siyle beraber. O zaman MotoGP ile devam edelim. Madem sevgili İzgecan Günal burada iki tekerde bir başka yine uzmanlık sahibi olduğu seri. Hemen soruyorum. Marc Marquez'in etrafında dönen bulutlar ne zaman dağılacak, ne zaman net bir yorum yapabileceğiz? Eski Marquez olacak mı, oluyor mu ya da hiçbir zaman olmayacak mı? Bunu nasıl göreceğiz? Şu ana kadar gösterdikleri ne ifade ediyor diyelim.
Ya bence bunun en net örneğini, en net cevabını daha doğrusu bir sonraki yarışta alacağız. Şimdi Arjantin Grand Prix iptal oldu. Sağ olsun Arjantin'in yeni devlet başkanı. Kota bir sonraki yarış. Ve Marc Marquez'in en sevdiği iki pistten bir tanesi Kota. Yani normal şartlarda düşmediğinde sürekli yarış kazandığı, en kötü motosiklet ya da en kötü fiziksel sağlık durumuyla bile önlerde olduğu bir pist Kota. Ben hala Kota'da Marquez'in şu anda yani Ducati ile üçüncü yarışı olsa dahi galibiyet adayı olduğunu düşünüyorum. En büyük galibiyet adayı olduğunu düşünüyorum. Kota'yı kazanacağını düşünüyorum ve Kota'yı kazandıktan sonra Marc Marquez'in de bu mental bir eşik atlaması gerekiyorsa Ducati ile ilgili onu da aşacağını düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde adapte olmasını ve Kota'yı kazanmasını ben bekliyordum sezon başından beri. Bence bunu gerçeğe dönüştürmek konusunda da doğru adımlar atıyor şu anda. Geçen hafta sprint yarışında ikinci oldu. İlk MotoGP Ducati podyumunu elde etti. Podyum kovalıyordu Portekiz'de ana yarışta da eğer Pecco'yla çarpışmasaydı. Her ne kadar tabii Acosta'nın gerisinde kalmış olsalar da. Bence Marquez Acosta'nın lastiklerinin son turlarda biraz daha biteceğini düşünüyordu açıkçası yine tıpkı Katar'da olduğu gibi. Pecco'yla da yan yana cidden kıran kıran bir mücadele gördük. Yani hem Acosta-Marquez arasında, Acosta-Banyaya arasında ve Marquez-Banyaya arasında 3 tane çok güzel düello gördük aslında. Marquez'in tekrar buralarda olması bir yandan MotoGP'nin en gözde yeteneğine karşı, bir yandan MotoGP'nin son iki sezonunun şampiyonuna karşı bu düelloların içinde olması ve geri adım da atmıyor olması bence çok güzel. Bir yandan Banyaya ile bir kaza yaptılar tabii ki. İkisi de puansız ayrıldı Portekiz'den. Kaza sonrasındaki açıklamalar da biraz böyle eski Marc Marquez havasını verdi bana. Yani ikisi de yarış kazası diyorlar ama ikisi de birbirini suçluyor. Pek o da Marquez'de. Marquez'in böyle biraz da hani biz elimizden geleni yaptık, beklediğimizden değil sonuç aldık, işte böyle devam edeceğiz falan değil. Hayır ben hatasızdım, yani Pecco benim yarışıma mal oldu her ne kadar bir yarış kazası olsa da minvalinde bir açıklama yapması bence gelecek için en umut verici şey. Yani pist üzeri performansından bağımsız olarak. Pist üzerinde hala düşüyor mu? Düşüyor evet. Marquez 3 kere düştü bu hafta sonu. Cuma bir kere düştü. Cumartesi sıralama turlarında düştü. Sıralamalarda düştüğü için 8. oldu ancak buna rağmen sprintte gidip 2. oldu. Sonra pazar bir daha düştü. Pazar tabii bu sefer bir temas sonrası düştü. Düşen bir Marquez limit aradığı için mi düşüyor? Yoksa motosikletle uyum sağlayamadığı için mi düşüyor? Bu sorunun cevabını dışarıdan bakarak vermek çok zor. Fakat cuma günkü düşüşü özellikle, cumartesi sıralamalardaki düşüşü aynı şekilde birazcık daha az olmakla birlikte bana limit arayan ve limit aradığı için düşen bir Marc Marquez izlenimi uyandırdı bende. Böyle bir izlenim uyandırdı. Bu da MotoGP'nin geleceği için bence çok iyi bir haber. Çünkü iyi bir Marc Marquez'e, ya yani kimi desteklediğinizden bağımsız olarak MotoGP'nin ihtiyacı var. Çünkü en böyle ne diyeyim, sert açıklamaları yapabilecek, hem böyle korkusuz açıklamaları yapabilecek, hem birazcık ortamı işin tadını arttıracak şekilde gelebilecek karakter de Marc Marquez MotoGP'de. O açıdan bence umut verici bir durum var ve ben hala Kota'da galibiyetin en büyük adayı olduğunu düşünüyorum pist Kota olduğu için.
Ya bu arada o kadar güzel, keyifli bir şampiyona ki Marquez'in olmadığı o küçük dönem de epey heyecanlı geçti. Yani sen zaten birebir mikrofondan şahit oldun ama hani Marquez de bunun üstüne eklenecek ve daha da iyi olacak gibi bir görüntü var benim kafamda açıkçası. Mali, sen neler söylemek istersin?
Yani şimdi bizim hep konuştuğumuz şey, Marc Marquez bir fabrika Ducati'sine geçtiği andan itibaren orada çok ciddi bir şampiyonluk mücadelesi kalmaz üzerineydi. Fakat yani Pecco Bagnaia ve fabrika Ducati'si gerçekten geçtiğimiz yıla kıyasla, tabii ki özellikle tabii ki GP23 ile GP24 arasındaki farkı da düşünürsek çok iyi uyumlular ve çok hızlılar. Dolayısıyla yani son iki yılın şampiyonunu o kadar hızlı bir şekilde bir kenara atamıyoruz. Bu da güzel bir şey. Ama tabii biz hep 2020'den itibaren Marc Marquez'in ilk olarak Humerus kemiğini kırması ve sonrasında sakatlıklarının başlamasıyla birlikte hep söylediğimiz şey şuydu: puan totaline baktığımızda, yarış başına puana baktığımızda Marc Marquez oralara çok rahatlıkla gelebilir ve standart bildiğimiz bir performansını ya da belki kendi standartının bir tık altındaki bir performansı gösterseydi bu yılı kazanabilirdi diye düşünüyorduk. O yüzden gerçekten müthiş bir mücadele vardı o yıllarda ve şampiyonun kim olacağına dair sürekli spekülasyonlar yapılıyordu. İşte 2020'de bir ara Takana Kagami şampiyonu liderliğine yükselmeye çok yakındı. Hatta yükseldi mi hatırlamıyorum. Ama bir polden başlamıştı Aragon yarışında, sonrasında düştü. Şampiyonun o noktada ona gidebilme ihtimali bile vardı. Çok sürpriz bir şekilde Joan Mir şampiyon oldu ama belki Franco Morbidelli'yi çok ciddi bir aday olarak düşünüyorduk o yılda. Sonrasındaki yıllarda işte Fabio Quartararo olsun, Pecco Bagnaia olsun güzel performanslar sergileyerek şampiyon oldular ama hep aklımızdan şey geçiyordu. Ya Marquez burada olsaydı bu sürücüler bu performansları sergileyebilir miydi ya da şampiyon olabilir miydi diye. Ama bu geçen süre içerisinde ki 4 yıl boyunca bunu söyleyince bu seviyedeki sürücüler de Bagnaia başta olmak üzere kendilerini acayip geliştirdiler. Jorge Martin aynı şekilde. Dolayısıyla Marquez bıraktığı MotoGP'yi bulamadığı için bizim düşündüğümüz kadar, en azından benim düşündüğüm kadar tepeden inip şampiyonluğa gelemiyor. Bu da çok güzel bir şey. Tabii ki işte motosiklet farkı, güncelleme farkı sezon içerisinde de mutlaka konuşulacaktır, değerlendirilecektir. Ama Marc Marquez'in oralarda olup çok net bir şekilde önde olmaması da tam doğru bir kıvam. Belki gelip işin tadını kaçırıyor olsaydı bu sefer olumlu bir şeyden bahsedemiyor olacaktık. Sadece Marc Marquez'in geri dönüş hikayesi bizim için anlatılabilir bir şey olacaktı, izlenebilir bir şey olacaktı. O yüzden şu anki denge de böyle tam tadında gibi. Marc Marquez döndü ama eski dominantlığında dönmedi. Diğerleri de Marc Marquez'le kapışabilecek bir seviyeye gelmiş oldular geçtiğimiz yıllar içerisinde. Ama yine de ben de aynı şekilde Kota'da tam olarak Marquez'in dönüp dönmediğini anlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Kota Marc Marquez efsanesinin hakikaten ortaya çıktığı yerde 2013'te. Şimdi de yani en kötü yıllarında, en problemli yıllarında bile burada ya iddialı oldu ya kazandı. Şimdi de bence Ducati ile burada galibiyetin en büyük adayı olacak.
Evet, bir de Rossi'den de bol bol bahsettiğimiz bir bölümde tabii tarihin en iyisi konusunda Rossi'ye rekabet edebilecek bir numaralı ismin tekrar burada olup o hikayeye devam ediyor, edebiliyor olması da bence oldukça heyecan verici.
Şöyle bir diyerek istatistik de var, onu da söyleyelim istersen. Ducati'nin 27. galibiyetini MotoGP'de premier sınıfta Casey Stoner alıyor. 63. galibiyet Pecco'ya gidiyor. 72. galibiyet Bezzecchi'ye gidiyor. 89 Jorge Martin'e gidiyor. Ve 93. galibiyette sanki Marc Marquez'e gider gibi duruyor. Ezgi'nin öyle bir hesabı vardı. Tekrar bir yap istiyorsan biz onu.
Bu arada evet, sürücülerin yarış numaraları olduğunu da söyleyelim. Hani
evet, yani
çok yakından takip yani etmiyorsa izleyicilerimiz.
Onun hesabını biz Altay'la Padok'tan MotoGP'yi kaydetmeden önce yaptık. Sonra ben tweet de attım bunu. Yani sonraki 3 yarış MotoGP'de sıradaki yarışlar Kota, Jerez ve Le Mans. Muhtemelen 3'ünde Ducati kazanacak. 3'ünde en büyük adayı Ducati. Böylece Ducati'nin MotoGP'deki 93. galibiyeti Barcelona'da gelebilir. Bir sonraki yarış Barcelona. Barcelona Ducati'nin en kötü olduğu MotoGP pisti. Yani bir 4 yıldır falan kazanamıyorlar. Yamaha kazanıyor, Aprilia kazanıyor. Vinales mesela Portekiz'deki gibi yarışırsa onun kazanması daha büyük ihtimal. Acosta'nın falan sürpriz yapması bence Ducati kazanması kadar ihtimal Barcelona'da. Yani Marquez'in Barcelona'yı kazanması lazım, çok kolay değil. Eğer Barcelona'da bir Ducati kazanamazsa 93. galibiyet için sıradaki pist Mugello. Mugello'da da ya Pecco'ya yazıyorum ben direkt. Yeni GP24 Desmos Edici kullanan bir sürücünün kazanma ihtimali çok daha fazla. Özellikle viraj çıkışı, hızlanma avantajıyla birlikte yeni Ducati'nin. O yüzden ben Marquez'in bu seriyi sürdürebileceğini düşünmüyorum. Yani yarış kazanacak. Ben Kota'yı ve Zahsenge'yi kazanacağını düşünüyorum ama o yarışlar 93. yarış olmayacaklar maalesef. Bana öyle geliyor.
Evet, hadi bakalım diyelim. göreceğiz, hep beraber öğreneceğiz. Yine bir başka hep beraber görüp öğreneceğimiz son bir konu başlığımız daha var. Liberty Media'nın MotoGP ile ilgilendiği söyleniyor ve 4 milyar euroluk bir anlaşmadan bahsediliyor çıkan bilgilere, haberlere göre. Onun dışında daha da fazla karışıklık var. Yine başka isimlerin, başka markaların da burada ilgisi olduğu biliniyor. Hatta bununla bağlantılı olarak Liberty acaba Formula 1'den çıkıp iki teker üzerine mi gidecek gibi de bir parantez açılmış. Siz neler düşünüyorsunuz? Epey karmaşık bir konu gibi duruyor şu anda.
Evet, yani Liberty acaba alacak mı MotoGP'yi konusu sezon başında da bayağı bir konuşulmuştu ama sonra sanki sadece söylenti kıvamında gibi kalmıştı. Çünkü esas sıkıntı şurada. Avrupa Birliği'nin özellikle tekel kanunları sebebiyle aynı şirketin hem MotoGP hem Formula 1'e sahip olmasına izin verip vermeyeceği soru işareti. Bu geçmişte yaşandı çünkü CVC Capital hem MotoGP'nin hem Formula 1'in sahibiydi bir noktada ama MotoGP'yi satmak zorunda kalmıştı. Ridgepoint'e satmak zorunda kalmıştı. Yani daha doğrusu F1'i alırken Avrupa Komisyonu onayı almak için MotoGP'yi satacağına söz vermek durumunda kalmıştı. Şimdi Liberty MotoGP'yi aldığında böyle bir durumda kalır mı? Çünkü Formula 1'in nasıl bir özellikle maddi gelişim kaydettiği, popülarite anlamında nasıl yükseldiği ortada Liberty döneminde. Yani seversiniz sevmezsiniz Liberty'nin Formula 1'e etkisini, hoş karşılarsınız karşılamazsınız özellikle geleneklerden kopma konusunda, özellikle sokak pistleri konusunda. Ama popülarite anlamında ve maddi anlamda, karlılık anlamında bir yükseliş olduğu aşikar. Çok net bir şekilde ortada bu. Şimdi MotoGP'nin de ihtiyacı olan şey bu. Yani MotoGP hakkında yıllardır konuştuğumuz şey şu: elinizde gerçekten altın değerinde bir seri var. Çok heyecanlı yarışlar var. Her hafta çok heyecanlı yarışlar var. Fakat bu doğru şekilde pazarlanamıyor. Yani Liberty'nin de iyi yaptığı şey bu. Zaten motosiklet yarışlarını sokak pistlerine götüremeyeceğinize göre hani öyle bir şerh de düşülemeyecek işin içine. Ben Liberty'nin MotoGP'nin ihtiyacı olan şeylere tam anlamıyla sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 4 milyar dolarlık bir anlaşma gerçeğe dönüşür mü? Yani padok içi bir söylenti gibiydi bu. En son Financial Times'da çıkınca tekrar bir bu şartta gerçeğe dönüşüyor gibiye hissetmeye başladık. Belki önümüzdeki hafta bunun açıklanabileceği bile söyleniyor. İşte WWE ve UFC'nin sahibi olan Ari Emanuel'in başında olduğu TKO grubunun da MotoGP için bir nabız yokladığı ama Liberty kadar parada yükselemediği de söyleniyor mesela. Bilmiyorum, beni açıkçası heyecanlandırdı. Yani Formula 1 ben tabii ki sizin kadar asla takip etmiyorum. Ve hani hem Formula 1 hem MotoGP takip eden kimle bunu konuşsam genelde şunu dediler: abi Liberty çok da iyi değil aslında dediler. Ama bence dediğim gibi hani MotoGP'nin ihtiyacı olan ilaç sanki Liberty gibi geliyor bana. O yüzden siz ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum ben daha çok.
Mali, sen ne dersin?
Yani Liberty Media MotoGP'yi istediği ve hak ettiği global seviyeye getirir diye düşünüyorum. Benzer bir durum aslında Dünya Rally Şampiyonası'nda da var. Kendi seyircilerini konsolide edebilecek, kendi seyircilerini ekran karşısında tutabilecek kadar medya işi yapıyorlar veya tanıtım işi yapıyorlar ama yeni seyircileri katma konusunda gerçekten Formula 1'de Liberty Media'nın yaptığının aynısını hem Dünya Rally Şampiyonası'nın hem de MotoGP birilerinin yapması gerekiyor. O yüzden gerçekten çok heyecan verici olur ki zaten işbirliği de yapıyorlardı. Pramac Ducati'nin arka kısmında Formula 1 logosunu görüyorduk zaten. Oradan bir başlamıştı. İzgen'in yine söylediği bir örneğe kıstığın zamandaki CVC üzerinden bir bağlantıları zaten vardı. Yani iyi niyet gösterilecekse eğer bir rekabeti bozabilecek bir durum ortaya çıkmayabilir. Çünkü Superbike'la MotoGP de Dorna'nın elinde. Bunları bir şekilde bir arada onlar götürebiliyorsa daha farklı kulvarlardan birbirine rakip olmayabilecek veya birlikte aynı ekosistem içerisinde var olabilecek Formula 1 ile MotoGP de pekala bence Liberty Media'nın bünyesinde yer alabilir. Bir de bir taraftan tabii Amerikan şirketleri ki bu işte Williams'ı devralan Doyleton Capital'dan tutalım Formula 1'i komple ticari haklarını satın alan Liberty Media'ya da gidiyor. Alıp değerini yükseltme üzerine ve sonrasında da bir noktada satıp çıkma üzerine aslında. Tabii ki onun üzerinde uzun yıllar tabii ki Liberty Media Formula 1'in içerisinde kalabilir ama bir noktada endgame, sondaki amaçları mutlaka satıp çıkmak olacak. Burada tabii Formula 1'in Suudi Arabistan'dan gelebilecek bir alıcısı olabilir mi ki o aralarda böyle söylentiler çıktı. Belki hazır öyle bir durum varken MotoGP'ye geçip motorsporları içerisindeki varlığını devam ettirecek olabilirler. Çok farklı senaryolar var. Biraz tabii ki net bir şeyler görmemiz lazım ki senaryoları o şekilde değerlendirebilelim. Ama yani Liberty Media olmasa bile Liberty Media tarzı bir dokunuşun çoğu dünya şampiyonasına motorsporlarında bence ihtiyaç olan bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Formula 1'de bambaşka bir kitleye hitap edebildiler. Normalde kendi içerisinde değerlendirilebilecek bir kitleyi çok daha farklı noktalara taşıyabildiler. Her yıl ki bu sezonda da devam ediyor. Önümüzdeki sezonlarda da devam edecek kompetitif anlamda belki Formula 1 fan toplama konusunda 2021'den itibaren düşüşte de olsa yine de yeni seyirciler eklemeyi başarıyorlar. Yine de normalde hedef kitlesi olmayan hedef kitlelerini Formula 1'in içerisine katmayı başardılar. O yüzden ben çok faydalı buluyorum bu tarz hamleleri. En azından bir şekilde MotoGP'nin de Superbike'ın da Dorna'dan daha farklı bir yere gitmesi faydalı olabilir. Çünkü Dorna dediğim gibi yeterli ama yeterli ne kadar yeterli biraz bunu tartışmamız gerekiyor.
Aslında ikiniz de güzel bir çerçeve çizdiniz. Ben de şunu sadece belirteyim, bir kez daha altını çizeyim belki. Ya Formula 1'e göre aslında Dorna'nın elinde bulunan hem MotoGP'de hem de Superbike'da çok daha iyi bir malzeme var. Yani rekabet anlamında, seyirci çekimi anlamında, heyecan anlamında aslında daha fazlası var. Onu da yine mesela Drive to Survive tadında bir projeyle biraz daha kim nerede ne yapıyor'yu biraz daha tabana indirebilirse, daha fazla insana ulaştırabilirse aslında ben hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ya tabii ki Formula 1'in bir büyüsü var ki ben Formula 1 sever olarak her zaman başka bir noktaya koyuyorum. Yani en kötü zamanında da Formula 1 ve diğerlerini az da olsa ayırabiliyorum. Ama belki de o duvarı yıkacak, yine diğerlerini de o seviyeye çıkartacak hamleler gelebilir. Ha, Liberty Media'yı çok seviyor musun diye sorarsanız çok da bayılmıyorum açıkçası. İzgi zaten başta da söylemişti. Ama öyle bir potansiyeli çıkartıp yani buradaki cevheri işleyebilecek ve sonrasında satabilecek hatta bir taraf varsa yine Liberty daha önce bunu yaptığı için satmadı belki ama en azından parlattı Formula 1'i bir kez daha. Bence güçlü bir aday gibi gözüküyor. Var mı eklemek istediğiniz? Yavaş yavaş da kapatacağız.
Şunu söyleyeceğim abi. Şimdi Drive to Survive örneğini verdin ya. MotoGP 2022 sezonunda kendi Drive to Survive'ını denedi. Yani o kadar kötü oldu ve o kadar sönük kaldı ki Amazon Prime'da MotoGP Unlimited diye bir seri yaptılar. Berbattı ve şu an hatırlamıyoruz bile. Yani Drive to Survive konuşurken ha böyle bir şey de vardı, bir denemişlerdi diye düşünüyoruz.
Bir de üzücü olan şey şu, yani Drive to Survive'dan önce Drive to Survive'ın içerisinde bulunduğu ve Drive to Survive'ın tutmasına sebep olan elementlerin tamamı zamanında Mark Neal'ın MotoGP için yaptığı belgesellerde vardı. Mark Neal'la çalışmadan öyle. Nasıl böyle bir şeyi tekrar edebileceklerini düşündüler, ben ona çok şaşırıyorum.
Aynen öyle. Yani dediğin gibi Dorna yeterli, evet. Böyle bir seri yaptı mı yaptı. Böyle bir dizi yaptı mı MotoGP ilgili yaptı. Oldu mu olmadı ama. Hani iyi niyetli olduklarına şüphem yok ama yani Carmelo Ezpeleta da artık gerçekten yaşı geldi bence birazcık. Hani Bernie Ecclestone'da da görmüştük ya onu abi. Yaşlandıktan sonra biraz saçmalamaya başlamıştı açıkçası. Bence o noktaya geliyor maalesef.
Bir de nepotizm çok fazla. Evet. Yani Ezpeleta'lar çok fazla görevde yer alıyorlar. Bazen üstlerine vazife olmayan ya da profesyonel birinin, pistten gelen birinin yer alması gereken görevlerde de bilmem kim Ezpeleta'ları falan görüyoruz. O da bence bir yerden sonra artık geriye gidişin başlangıcı olabilir. Henüz o noktada değiliz tabii ki ama Yani belli olmaz.
Abi çok güzel bir örnek verdin. MotoGP güvenliğin başına Franco Uncini'nin yerine ve dünya şampiyonunun yerine Carmelo Ezpeleta'nın yeğeni getirildi. Yani daha net bir örnek yok bence bununla ilgili, o yüzden.
Evet. Dediğim Jose yani, Mourinho'dan bir özdeyişle bitirebiliriz herhalde. Konuşursak başımız belaya girer.
Evet ya, şey yaptılar bu arada. NBA'den bir beyefendi, şimdi adını unuttum da, MotoGP'nin pazarlama hamlesinin başına getirdiler. Yani zaten
güzel, Amerika, evet, bu olumlu bir hamle. Evet,
evet, Amerikan mantığına ihtiyaçları olduğunu biraz farkındalar. Dediğim gibi hani Liberty veya TKO alırsa MotoGP bence çok daha üst düzey gidebilir. Öte yandan aynı makalede, aynı Financial Times makalesinde Paris Saint-Germain'in de sahibi olan Qatar Sports Investment grubun da ilgisi olduğu söyleniyor. O çok iyiye gitmez diye düşünüyorum. Yani bir Amerikan şeyi lazım.
Yeterli diyorsun.
Lazım diye düşünüyorum.
Yeterli. Yeterli diyorsun herhalde. Hani Katar katkısıyla ilgili spor.
Evet evet, yeter yani. öyle yani, bu arada şey de hani, hani mesela TKO alsa ki 4 milyar doları vermemiş, 14 milyar euroyu onlar vermemiş diye konuşuluyor ama ben WWE ve UFC'nin sahibi şirket MotoGP'yi nasıl pazarlar onu da merak ediyorum. Yani Liberty kadar iyi olmaz. garip olur bir şeyler ama en azından eğlenceli olur. Ama Liberty tabii ki yani Formula 1'de büyük bir başarı yakalamışken aynısını ben MotoGP'ye uygulayabileceklerini düşünüyorum. Buna da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Peki o zaman 103. bölümümüzü de devirdik. Bir kez daha teşekkür ederim sevgili İzge, konuk olduğun için.
Evet,
her zaman, her zaman gelirim biliyorsunuz. Ne zaman isterseniz.
Biz de her zaman isteriz. Ne zaman istersen gelebilirsin diyelim. Bir diğer bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.